Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı
Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 13 Hordat 1401, Hicri Kameri 3 Zilkade 1443 ve Miladi Takvim'de 3 Haziran 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından dini meseleler uzmanı Sayın Mutluhan Güneş ile İmam Hümeyni'nin rıhleti üzerine yapılan röportaj, İmam Hümeyni'nin rıhlet yolunun özel programı, Aydın Gelecek, Nehcul Belaga öğretileri ve İran'ın yerli üretim kapasiteleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, İmam Hümeyni'nin biyografisinin İslam'daki siyaset felsefesine açık bir yorumu olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Batılı ülkeleri taslak konusunda uyardı. Bağırırken Siyonistler İran'a saldırmayı ancak rüyalarında hayal edebilirler dedi. Birleşmiş Milletler Ukrayna Savaşı'nın kazananı yok ve olmayacak dedi. Medvedev, Amerika, Rusya'ya vekaleten savaş ilan etmiş durumda açıklamasında bulundu. 35 bin kişi Cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti. Yemen'de ateşkes 2 ay daha uzatıldı. Amerika'da peş peşe saldırılar gerçekleşti, panik büyüyor. Biden isyan etti. Şimdi haberler.
Tahran'da bu hafta Cuma namazını kıldıran Ebu Turab Efend, rahmetli İmam Hümeyni'nin açıklamaları ve siyasi davranışları İslam'daki siyaset felsefesinin açık bir yorumudur dedi. Hicri Şems'e takvime göre 14 Mordat 1401 miladi 4 Haziran 2022 İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin vefatının yıl dönümüdür. İran'a göre Tahran Cuma namazı hatibi Hucetul İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd okuduğu Cuma namazı hutbesinde imamın vefat yıl dönümüne atıfta bulunarak İmam Hümeyni'nin daha gençliğinden itibaren Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sözlerini hareketinin ana başlığı haline getirmeye çalıştı dedi. Tahran geçici Cuma imamı İran'ın yükselen savunma gücüyle süslenmediği bir dönemde İmam Hümeyni'nin açıklamalarına atıfta bulunarak İmam Hümeyni tüm dünyaya karşı durduğundan emindi ve bizim dinimize karşı durursanız tüm dünyanıza karşı dururuz dediğini hatırlattı. Ebu Turabi Fen, İran'ın mühendislik kapasitesi hakkında da şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin bugünkü bilimsel hareketi sayesinde ülkenin mühendisliği dünyadaki tüm uzmanlara göre şanlı, seçkin ve istisnai bir konuma sahiptir. Tahran geçici Cuma imamı, İran'da mühendislik bilgisi ve bilimi önde gelen güçlerden, eğitimli şahsiyetlerden liderliği yaptı. kaptı ve bu kapasiteyi çeşitli alanlarda kullandık dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Amerika'nın herhangi bir siyasi hamlesine karşı İran'ın anında etkili ve orantılı bir karşılık vereceğini söyledi. Emir Abdullayan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'e telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Emir Abdullayan ile Joseph Borrell'in nükleer müzakereleri değerlendirdiği bildirildi. Emir Abdullayan görüşmede İran hükümetinin iyi, güçlü, kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduğunu belirterek Amerika ve 3 Avrupa ülkesi İngiltere, Almanya ve Fransa ajans yönetim kuruluna sunduğu İran karşı tahsil kararının diplomatik bir eylem olmadığını söyledi. Emir Abdullayan, alel acılı hazırlanan ve yapıcı olmayan taslak kararının müzakere sürecini daha zor ve karmaşık hale getireceğine inandıklarını aktardı. İran İslami Şura Meclisi'ne çıkardığı yaptırımların kaldırılması ve İran halkının çıkarlarının korunması için stratejik eylem planını yasaya işaret eden Emir Abdullayan, Amerika'nın herhangi bir siyasi hamlesine karşı İran'ın anında etkili, orantılı bir karşılık vereceğini söyledi. Emir Abdullayan, Borrell'in çabalarını takdir ederek İran'ın müzakerelerin sürdürmesi ve olumlu bir sonuca tamamlanması için hazır olduğunu dile getirdi. Borrell de Viyana müzakerelerini zedelemeyi amaçlayan bazı girişimleri eleştirdi ve müzakerelerin sonuç vermesi için sürecin hızlandırması gerektiğinin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Siyonistler İran'a bir saldırıyı ancak rüyalarında hayal edebilirler ve böyle bir rüya görürlerse asla böyle bir rüyadan uyanmazlar dedi. Oslo'yu ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakır, Kenny Norveç, NRK kanalı ile Oslo'da yaptığı görüşmede yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerin son sürecini anlatırken bir muhabirin İran'ın Siyonist rejimin İran'a karşı olası askeri saldırılarına dair sorusuna verdiği cevapta şöyle dedi. Siyonistler İran'a yönelik bir saldırıyı ancak rüyalarında hayal edebilirler ve böyle bir rüya gördüklerinde asla böyle bir rüyadan uyanmazlar. 11 Mart 2022 tarihinden itibaren geçici olarak kesintiye giren yaptırımların kaldırılması müzakerelerin 8. turunda garantiler konusu ile gerçek ve tüzel kişilerin kırmızı listeden ve yaptırma listesinden çıkarılması hala gündemde olan davalardan biri.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı gelişmiş ürünleri üretime ve işletmeye daha hızlı getirebilmek için bilgi temelli yolda olmalıyız dedi. İran'ın gelişmiş özel lazer ve fotonik hızlandırıcılar tesisi İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji Yardımcısı Soran Esattari ve bir grup uzman ve yöneticinin katılımıyla dün hizmete girdi. Bu etkinlikte komplekste yer alan bilgi tabanlı şirketlerin ve girişimlerin çaba ve faaliyetlerinin süreci, bu bilgi ve teknoloji aktivistlerinin sorunları ve zorlukları ele alındı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, lazer kompleksinin açılış töreninde şöyle dedi. Ülkede sahip olduğumuz tüm yeteneklerle İran bilgi yolunda olmalı. Böylece gelişmiş ürünleri daha hızlı üretip faydalanabiliriz ve ihracatını gerçekleştirebiliriz.
İran'daki Nijerya Büyükelçiliği iki ülkenin ortak komisyonun 6. toplantısına atıfta bulunarak etkinliği iki bölgesel gücün ortak yetenekleri ve zengin kaynaklarını kullanmak için iyi bir fırsat olarak nitelendirdi. Nijerya'dan Dışişleri Bakanı Başkanlığındaki siyasi ve iktisadi bir heyet 7 Haziran Pazartesi günü Tahran'a gelecek. Ziyaret sırasında Nijerya Ticaret Heyeti İranlı iş insanlarıyla ticareti geliştirmek için İran Ticaret Geliştirme Örgütü'nün ev sahipliğinde yüz yüze görüşmeler yapacak. İran-Nijerya Ortak Komisyon 6. toplantısı 6 ile 10 Haziran 2022 tarihleri arasında Tahran'da yapılacak. İran Basın Haber Ajansı'na göre Nijerya heyetine Dışişleri Bakanı Ziburi Dada başkanlık edecek. Ortak komisyona çeşitli bakanlık, daire ve kuruluşlardan 40'tan fazla yetkilinin katılması bekleniyor. İran-Nijerya diplomatik ilişkileri iki ülkenin birbirlerinin başkentlerinde büyükelçilikler açtığı 1976 yılına dayanıyor.
İran ve Norveç Dışişleri Bakanı Yardımcıları Oslo'da siyasi istişareler konusunda bir mutabakat zaptı imzaladılar. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bağır Keni, Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Henrik Tüne'nin iki ülke arasındaki 10. siyasi istişare turuna katılma daveti üzerine Oslo'ya gitti. İran ve Norveç arasındaki siyasi istişarelerin 10. turu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagriken'i ziyaretiyle Oslo'da gerçekleşti. Ali Bagriken'i ve Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın eş başkanlığındaki İran Norveç siyasi istişarelerinin 10. turunun sonunda İki ülke arasında siyasi istişarelere ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı. Toplantıda çok sayıda ikili, bölgesel ve uluslararası konu ele alındı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 171 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.321'e, vaka sayısı 7.232.614'e çıktı.
Birleşmiş Milletler Ukrayna Kriz Koordinatörü Emin Avad, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 100. gününde yaptığı açıklamada bu savaşın kazananı yok ve olmayacak dedi. Rusya 100 gün önce Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlatmıştı. Binlerce Ukraynalı'nın evlerini terk etmek zorunda kaldığı, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği savaşa ilişkin Birleşmiş Milletler Ukrayna Kriz Koordinatörü Emin Avad'dan açıklama geldi. Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerde baskısını arttırdığını dile getiren Avad, bu savaşın kazanan tarafı yok ve olmayacak. Dahası 100 gün boyunca hayatlar, evler, işler ve umutların yok olduğuna tanık olduk. Bu savaş insanlara kabul edilemez zararlar verdi ve sivil hayatlar yok oldu ifadelerini kullandı. Şehirlerin, kasaba ve köylerin büyük bir kısmında yıkım olduğunu kaydeden Avad, okullar, hastaneler ve sığınaklar korunamadı. Savaşın yıkıcı etkisine karşı tükenmeyen çabamız güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecek. Ancak tüm bunların ötesinde barışa ihtiyacımız var. Savaş hemen sona ermeli dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'daki 2603 yerleşen bir evinin Rusların kontrolünde olduğunu söyledi. Zelenski, Luxemburg parlamentosuna hitaben çevrimiçi bir konuşma yaptı. Rus birliklerin savaşın başından bu yana Ukrayna'da 3620 yerleşim birimine girdiğini belirten Zelenski, bunlardan 1017 yerin kurtarıldığını söyledi. Rusya'nın kontrolündeki 2603 yerleşim birimini geri alacaklarını ifade eden Zelenski, bugün itibariyle topraklarımızın yaklaşık %20'si işgalcilerin kontrolü altında. Neredeyse 125.000 kilometre kare. Tüm Benelux ülkelerin toplam alanından çok daha büyük dedi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, El Cezire televizyon kanalına verdiği mecinde Amerika'nın Kiev rejimine yoğun bir şekilde silah tedarik ederek Rusya'ya karşı vekaleten savaş ilan ettiğini belirtirken, orada son Ukraynalı'ya kadar savaşmak için militarist bir çılgınlık sürdürdüğünü vurguladı. Rusya'nın özel askeri operasyonuna karşılık olarak Amerika liderliğindeki NATO ülkelerinin Ukrayna'ya büyük miktarda silah tedarik ederek Ukraynalılar üzerinden Rusya ile savaşını vurgulayan Medvedev, dedikleri gibi Rusya'ya karşı son Ukraynalı'ya kadar savaşmak amacıyla orada militarist ruh halini silah sevkiyatları ve propaganda ile sürdürmek için mümkün olan her şekilde çalışıyorlar diye konuştu. Rusya'ya karşı sürdürülen bu mücadelede Ukrayna'yı kullanan Amerika ve Avrupa'daki müttefiklerinin çıkarlarının zarar görmediğinde sözlerini ekleyen Medvedev, şu ana kadar 6 milyon insanın zaten Ukrayna'yı terk ettiğini, Amerika'nın talimatıyla gerilime destek veren Avrupa ülkelerinin şimdi mülteci sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını aktardı. Medvedev, Ukrayna ile ilgili durumda barışçıl bir senaryonun mümkün olmasına rağmen kolektif batının Rusya'nın çağrılarına cevap vermediğini hatırlattı. Medvedev, dünyada Rusya dahil kimsenin nükleer bir savaş istemediğini söylerken, ancak bunun imkansızlığından bahsetmenin de bir hata olduğuna vurgu yaptı.
İsrail işgal güçlerinin tüm engellemelerine ve trafiği zorlaştırmalarına rağmen bugün 35 bin Müslüman Cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti. İşgal rejiminin Yahudileştirme faaliyetlerine ve paylaşıma planlarına karşı Mescid-i Aksa'da sahip çıkılması Mescid-i Aksa'ya sahip çıkılması, oranın İslami kimliğini koruması için muhtelif sivil toplum kuruluşları ve direniş hareketleri tarafından yapılan çağrılar Filistin halkı arasında yine yankı buldu. Ve muhtelif bölgelerden Müslümanlar Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Ancak işgal rejimi bazı yolları kapatarak çok sayıda kontrol noktası oluşturarak birçok kişinin buraya ulaşmasını engelledi. Mescid-i Aksa hatiplerinden de Kudüs'teki Yüksek İslami Konseyi Başkanı Şeyh Ekrime Sabri, Filistinlerin çağrılarına cevap vermelerinin ve Mescid-i Aksa'ya akın etmelerinin buranın tarihi ve asli kimliğini değiştirmeye çalışan işgal rejimine ve Yahudi yerleşimcilere önemli bir mesaj olduğunu vurguladı. Sabri, gerek Kudüs ahalisinden gerek Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesinde yaşayan Filistinlerden ve gerekse Batı yaka ahalisinden Mescid-i Aksa ile ilgilenmeye, buraya yolculuk etmeye ve burada varlıklarını muhafaza etmeye devam etmelerini istedi.
Türkiye ordusu ve Ankara'nın desteklediği sözde Suriye Milli Ordusu grupları ülkenin kuzeyindeki Manbij, Tel Rifat ve Ayn el-Arab bölgelerinde Suriye demokratik güçleriyle temas hatlarına takviyeler göndermeye devam ediyor. Muhalif gruplar Rakka kırsalındaki Tel Abya'yı bombaladı sırada arka arkaya 3 gündür gerçek mühimmatla askeri tatbikatlar yapmaya ve Suriye Milli Ordusu güçlerine karşı yaklaşan savaş için tüm hazırlıkları tamamlamaya devam ediyor. Öte yandan SDK, Rakka kırsalındaki Tel Abya'yı ve Halep'in kuzeyindeki bölgeleri hedef alan bombardımanlar gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda 7 sivil yaralandı. Halep'in kuzeyinde muhalif bir aktivist olan Ahmet Eşşihabi yaptığı açıklamada SDG tarafından gerçekleştirilen yoğun füze bombardımanı 1 Haziran çarşamba akşamı Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kırsalındaki Tel Abya kentindeki yerleşim bölgelerini hedef aldı şeklinde konuştu. Öte yandan Suriye-Türkiye sınırına yakın bir alanda Suriyeli muhalif gruplara ait bir mühimmat deposu ve mülteci kampları hedef alındı. Kimin gerçekleştirdiği bilinmeyen saldırı sonucunda patlama ve uçan şarapnel parçaları 3 sivilin ölümüne yol açtı.
Türkiye'nin Suriye'de planladığı operasyona Amerika'dan sonra Rusya'da karşı çıktı. Rus dışişleri güvenlik tehdidiyle ilgili sorunun sadece bu bölgeleri Suriye askerlerinin konuşlandırmasıyla çözülebileceğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ankara'nın Suriye'deki mevcut zor durumu tehlikeli bir şekilde daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınmasını umduklarını kaydetti.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Nicola Ciucu ile görüştü. Görüşmede Akar, FETÖ ile mücadelede destek ve işbirliğinin öneminin altını çizdi. Türkiye Savunma Bakanı Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile gittiği Bükreş'teki temaslarını sürdürüyor. Romanya Cumhurbaşkanı ve Romanya Savunma Bakanı ile de görüşen Akar, daha sonra Başbakanlığa geçerek Romanya Başbakanı ile görüştü. İkili ve bölgesel savunma güvenlik başlıklarının yanı sıra askeri eğitim, işbirliği ve savunma sanayi konularının ele alındığı görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği belirtildi. Görüşmede Akar tarafından iki ülke arasında askeri eğitim, işbirliği alanlarındaki faaliyetlerin artarak devam etmesinin gerekliliği ifade edildi.
Mayıs enflasyonu aylık %2,98 artışla yıllık %73,50 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise aylık %8,76, yıllık %132,16 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksinde TÜFE 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %73,50 ve 12 aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.
Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi, Yemen'deki çatışma taraflarının 2 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin sona ermesine saatler kala 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini duyurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki işgalci koalisyon güçleri Mart 2015'e itibaren Yemen'de saldırı ve işgalini sürdürüyor. Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 400 bin kişi yaşamını yitirdi, yüz binlercesi yaralandı, milyonlarca insan evinden, barkından oldu.
Fransa'da diplomatlar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dışarıdan Dışişleri Bakanlığı'na geçişi kolaylaştıracak kararnamesine tepki amacıyla bugün bir günlük greve gitti. Fransa'nın dünyanın dört bir yanında görev yapan diplomatları ve büyükelçileri sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamalarda greve destek verdiklerini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'nın Paris'teki merkezi önünde bugün ayrıca diplomatların bir gösteri düzenlenmesi öngörülüyor. Öte yandan Fransa'da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti. Fransa'da sosyal hizmet sektöründe çalışanlar personel ve finansman eksikliğini protesto etmek ve ücretlere zam talebiyle ülke genelinde iki günlük greve gitti.
Ve son haberimiz Amerikan Başkanı Joe Biden okulları, süpermarketleri ve diğer gündelik mekanları ölüm tarlalarına çevirdiğini söylediği kitlesel çekimlerin ardından silahlı şiddete karşı harekete geçmesi için kongreye yalvaran ulusa ateşli bir konuşma yaparken defalarca yeter yeter diye haykırdı. Milletvekilleri harekete geçmezse seçmenlerin öfkelerini Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde bunu merkezi bir mesele haline getirmek için kullanmaları gerektiği konusunda uyardı. Perşembe gecesi Beyaz Saray'da konuşan Biden, geçmiş saldırıların ardından bu tür çabaların başarısız olmasının ardından kongreye daha katı silah sınırlamaları getirmesi için baskıyı arttırmaya çalışırken sert siyasi rüzgarları kabul etti. Biden, yasayı geçirmek için 10 cumhuriyetçi oya ihtiyaç duyulacağı senatoya seslendi. Bu sefer bir şeyler yapmak için zaman ayırmalıyız dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz İmam Hümeyni'nin etkin kişiliğinin farklı boyutları etrafında. İslam İnkılabı'nın büyük önderi rahmetli İmam Hümeyni, İran'ın çağdaş tarihinde yeri doldurulamaz bir figür olup İran'ın çağdaş siyasi, sosyal ve dini arenasında belirleyici ve temel bir etkiye sahiptir. Ancak bu büyük dini, siyasi ve tarihi şahsiyetin etkisi İran ile sınırlı kalmamış, dış arenada belirleyici adımlar atabilmiştir. Aslında İran ve İslam dünyası tarihinde bu büyük insanın vefatından 33 yıl sonra İmam Hümeyni'nin düşünce ve fikirleri uluslararası arenada hala geçerliliğini koruyor ve eylemleri bölgesel ve küresel olaylar üzerinde etkili olmaya devam etmekte. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İmam Hümeyni'nin dış arenadaki en önemli ve etkili eylemlerinden biri Filistin ülkelerini savunma ve ırkçı İsrail rejimiyle mücadele doğrusunda 7 Ağustos 1979 tarihinde mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak ilan etmesiydi. İmam Hümeyni, baskıcı zalim Pehlevi rejimi döneminden bu yana Şah rejimi ile Siyonist rejim arasındaki ilişkileri sürekli eleştirmiştir. Pehlevi rejiminin gücünün zirvesindeki dönemde bulunan İmam Hümeyni, Şah ile İsrail rejimi arasındaki gizli ilişkileri ortaya çıkarmış ve İsrail tehdidinin İslam dünyasına karşı mücadelesini çok ciddi ve tutarlı bir şekilde izlemiştir. İmam Hümeyni, dini fonlardan ve sadakalardan Filistinli mücadelecileri desteklemek için izin veren ilk dini merci ve liderdi. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İmam Hümeyni ilk fırsatta Kudüs'ün kaderine küresel duyarlılık göstermek ve onu suçlu cani siyonistlerin pençelerinden kurtarmak için bir günü Kudüs günü olarak belirlemiş ve bu münasebetle ilgili bir mesaj yayınlamıştır.
İmam Hümeyni Hicri Kameri 13 Ramazan 1399 tarihinde dünya Müslümanlarına hitaben yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. Uzun yıllardır Müslümanları gasp ve İsrail tehlikesine karşı uyarıyorum. Dünyadaki tüm Müslümanları ve İslam devletlerini bu gaspçının ve yandaşlarının elini kesmeleri için birleşmeye çağırıyorum. ve tüm dünyadaki Müslümanları Kadir günlerinden ve Filistin halkının kaderini belirleyebilecek olan mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Kudüs günü olarak seçmeye ve Müslüman halkın yasal haklarını desteklemek için Müslümanların uluslararası dayanışmasını ilan etmelerine çağırıyorum. Böylece rahmetli imamın mesajıyla masum Filistinlilerin kalplerinde umut ışığı parladı ve milyonlarca yerinden edilmiş ve mücadeleci insanı işgalci rejimin Kudüs'teki ve dünyayı kemiren Amerika'nın komplolarına karşı daha kararlı hale getirdi. İmam Hümeyni'nin mesajı Filistin halkının mücadelelerinde bir dönüm noktası oldu ve bu mücadelenin uzun tarihine özgünlük kazandırdı. İmam Hümeyni Kudüs gününün önemi hakkında şöyle buyurmakta: Kudüs günü sadece Filistin'in günü değil, İslam'ın günüdür. İslami hükümet günüdür. İslam Cumhuriyeti bayrağının tüm ülkelerde yükseltilmesi gereken bir gündür. Süper güçleri artık İslam ülkelerinde ilerleyemeyeceklerini açıklama günüdür. Ben Kudüs gününü İslam'ın günü ve Peygamber Efendimizin günü olarak görüyorum ve tüm gençlerimizi donatmamız gereken bir ve tüm güçlerimizi donatmamız gereken bir gündür. Bugün de Müslümanlar içine çekildikleri tecritten çıksınlar ve tüm güç ve potansiyelleriyle yabancılara karşı dursunlar. Kudüs günü ilanından 43 yıl sonra hala tüm dünyada gösteriler, yürüyüşler ve mitinglerle kutlanıyor ve bu Filistin davasının ayakta kalmasının nedenlerinden biri sayılmakla birlikte baskıcı eylemler ve Filistin'in devam eden işgali karşısında Müslümanlara ve dünyanın özgür insanlarına eşlik etme doğrultusunda Filistin'in mazlum halkına kararlılıkla destek çıkma günü olarak tarihte kalıcılığını koruyacaktır.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz: hedefli cinayetler Siyonist rejim İsrail'in Filistinlere karşı cinayeti ve suçu başlığına taşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin topraklarında benzeri görülmemiş gerilimin tırmanması sebebiyle bu yılın başından bu yana ırkçı İsrail ordusu tarafından 62 Filistinlinin şehit edildiğini açıkladı. 2022 yılına Filistin ve Siyonist rejim arasındaki ilişkilerde her şeyden çok çatışma ve şiddet hakimdi. Bu çatışmalar sonucunda 62 Filistinli şehit oldu. Sadece son birkaç gün içinde 31 yaşında bir kadın dahil olmak üzere 3 Filistinli genç şehit oldu. Şehit edilen 62 Filistinli'den 13'ü çocuklardan oluşuyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNICEF'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ofisi Direktörü Edil Hadr yaptığı açıklamada bu yılın başından bu yana 13 Filistinli çocuk öldürüldü. Bu rakam geçen yılın neredeyse 2 katı ifadesini kullandı. Terör rejimi İsrail askerlerinin ve Siyonist Yahudi yerleşimciler geçen cuma günü Beytullahim bölgesinden 14 yaşındaki Filistinli Zeyd Muhammed Said Ghanem'i son cinayetinde hedef alarak şehit ettiler. Bu yüzden İsrail ordusu tarafından şehit edilen Filistinler arasında erkek, kadın, çocuk ve ergen yaşlarındaki siviller de bulunmakta. Şiddet coğrafyası açısından bakıldığında Siyonist rejim Batı Şeria'da işgal ettiği Kudüs'te ve Gazze şehrinde Filistinlere şiddet uygulamaya devam etmiştir. Ancak önemli soru, 2022'de Filistinlere karşı Siyonist şiddetin seviyesinin neden arttığıdır. İlk faktör terör rejimi İsrail kabinesinin kırılgan durumuyla ilgili. Bennett ve Lapid dönüşümlü kabinesinin oluşumundan bu yana yaklaşık bir yıl geçti. Haziran 2021'de Bennett'in kabinesi renkli partilerin ve fikirlerin katılımıyla kuruldu. Sadece birkaç ay sonra İsrail'in yeni kabinesinin kırılganlığı ortaya çıktı.
Son iki ayda kabinenin erken çökme olasılığına ilişkin spekülasyonlar da arttı. Bu nedenle Filistinlere yönelik şiddet artmış oldu. Çünkü bir yandan Bennett'in kabinesi veya Netanyahu gibi kamuoyu kabinenin zayıflığından ve Filistin sorunu çevirmeye çalışıyor. Bu konudaki bir diğer faktör de Filistinler arasında ulusal birliğin artması ve Kudüs'teki işgalci rejimin suçlarına karşı direnme ve yüzleşme konusundaki kararlılıklarının güçlendirilmesidir. İşgal altındaki topraklarda Filistinlerin bireysel operasyonları sonucunda onlarca Siyonist öldürüldü ve yaralandı. Siyonist rejim başbakanı Filistinlerin hareketlerini özellikle de direnişin güçlenmesini kabinesinin zayıflamasında önemli bir faktör olarak görüyor. Ve bu durumla yüzleşmek için Filistinlere yönelik şiddeti ve katliamları yoğunlaştırdı. Filistin Başbakanı Muhammed Ashdi'ye, Siyonist rejim Başbakanı Naftali Bennett'in kabinesinin kırılgan uyumunu sürdürmek için hedefli suikastler gerçekleştiriyor dedi. Bir diğer önemli faktör de dünya atmosferi ve bölgesel sistemle ilgilidir. Ukrayna'daki kriz Şubat ayından bu yana küresel sistemin önemli bir sorunu haline gelmiş bulunuyor. Siyonist rejim Ukrayna'daki krizi Filistinlere yönelik şiddeti ve suçları yoğunlaştırmak için bir fırsat olarak kullandı. Öte yandan bölgesel düzeyde Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerini güçlendirirken bu rejimle de ilişkilerini canlandırdı ve Tel Aviv ve Riyad arasındaki ilişkiler eskisinden daha açık bir şekilde devam ediyor. Bölgedeki ve dünya sistemindeki bu durum, Siyonist rejimin yayılmacılığı eğilimlerini sürdürmesine ve daha rahat bir tasavvurla hedefli bir şekilde Filistinlere yönelik suçları artırmasına neden oldu ki bu suçların neticesinde bir de sadece 5 ayda 62 Filistinli'nin şehit edilmesi oldu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi
sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni vefatının 33. yılında İslami İran'da anılıyor. Hicri Şamsi takvimle 14 Hordat ve Miladi takvimle 4 Haziran tarihi rahmetli İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümüdür. Rahmetli İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümünde çeşitli etkinlikler tabii ki düzenleniyor ama şimdi bu zatın aslında kişiliğiyle ilgili birçok analiz ve yorum gündeme yansımaktadır. İmam Hümeyni'nin bir dini kimliği, bir de siyasi kimliğiyle ilgili siyasi analistler ve çevreler kendi görüşlerini bildiriyorlar, fikirlerini ve İmam Hümeyni'nin aslında düşüncelerinin günümüzde ne kadar gerçekçi bir düşünce ve bakış açısı olduğuna vurgu yapıyorlar. Biz de bu münasebetten yola çıkarak İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümüyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini alacağız. Sohbetimizde dini meseleler uzmanı Sayın Mutlan Güneş bizimle birlikte. Mutlan Bey hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Hoş bulduk Meysem Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Rahmetli İmam Hümeyni'nin vefatının yıl dönümü konusuyla ilgili sizinle konuşmak istiyorum Mutlan Bey. Siz İran'ı yakından takip eden bir araştırmacı ve uzman olarak İslam İnkılabı'nın zafere ulaştığından beri İmam Hümeyni'nin İran halkı ve genellikle bölge halkı üzerindeki etkisi ve tesiriyle ilgili görüşlerinizi nasıl açıklarsınız bizim için?
Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize. Hayırlı günler olsun inşallah. Evet, siz de arz ettiniz ki o büyük ruhullah, büyük önder, din adamı, siyasetçi ve toplumun içerisinde bir kavmin diyelim, bir İran halkının kaderini değiştiren, insanların İslam'a olan susuzluğunu sirab eden bir ruhullah, bir önder, bir lider, bir alimden bahsedeceğiz inşallah. Onun rehlet dönemidir, günleridir. Dünyaya veda ettiği günlerdir. Yaşamı boyunca ta çocukluğundan beri İslam'a hizmet etmiş, İslam öğretisinde çabalar sarf etmiş, İslam'ı öğrenmede, öğretmede, tebliğin en zirve noktasında hizmetler vermiş bu büyük şahsiyet, büyük ruhullahı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ve toplum üzerinde etkileri gerek siyasi yönleriyle, gerekse dini fetva ve görüşleri doğrultusunda ne kadar basiretli ve ne kadar yerinde kararlar verdiğini ve insanların tabir caizse kaderlerinde bir iz bırakan, dönüm noktası olan bir şahsiyettir. Evet Meysen Bey, bu büyük ruhullahın demin de dediğim gibi çocukluk döneminden beri hem yetim büyümesi hem o dönemin şartlarında İslam'a olan teveccühü ve İslam uğrunda bazı fedakarlıklar yapması, birçok sürgünler yemesi, bu yüce şahsiyetin aslında dünya ehli olmadığını, yani dünyaya tamah etmediğini, dünyadan, dünya lezzetlerinden, dünyanın şan ve şöhretinden ne kadar beri olduğunu ta çocukluğundan beri görmekteyiz. Öyleydi ki yani insanlar onu her zaman andıkları zaman, her zaman onun hakkında bir sohbet açıldığı zaman veyahut hatıratlarına baktığınız zaman her zaman onun her hareketinden, her sözünden, her fiili davranışından bir örnek alıyoruz. Hayatı İslam uğrunda fedakarlıkla geçmiş, sürgünlere katlanmış, ailesini, bakın bir insan için ailesi çok önemlidir. Evlatları, hanımı, annesi, babası, bunlar hepsi insanların vazgeçemeyeceği, insanların bunlar uğrunda fedakarlıkların en üst düzeyde yapacakları kişilerdir, fertlerdir. Ama ruhullahın ömrüne baktığımız zaman Necef'te olsun, Türkiye'de olsun, Fransa'da olsun, geçen sürgün yıllarında bunları her zaman ailesini ikinci planda tutmuştur. Önceliği İslam olmuştur, önceliği İran halkı olmuştur. Çünkü dini lider olmak, din adamı olmak, toplumun içerisine, toplumun dertlerine, toplumun sıkıntılarına, toplumun her türlü sorununa çare bulmaktan geçer. İmam Ruhullah'ın güzel bir sözü vardı. Bu Masumların Çehresi adında bir kitabı vardı. Orada ben çok hoşuma giden bir cümlesi var. Buyuruyor ki biz eğer mollalar gibi olsaydık, yani burada biraz teşbih, bir mahallede, mescitte görevli din aliminden bahsediyor. Biz eğer mollalar gibi olsaydık, mollalık yapsaydık, mescidimizde bir kenara çekilir, zikirle meşgul olur, halkın peşnamazı olur ve halkın istişarelerinde istihare bakardık. Bundan öteye gidemezdik. Ama din adamı olmak ayrı bir boyuttadır. Ayrı bir vazife yükler insana. Ruhullah din adamı olmayı, dine hizmet etmeyi tebliğ yönünden kendisine şiar edinmişti. Ve öyle ki baktığımız zaman yani her yönüne tevazu, her yönüyle mütevazi, her yönüyle alçak gönüllü. Sürgün yıllarındayken gazeteciler Fransa'da geliyorlar Ruhullah'ın da röportaj yapmaya. Orada o gün Ruhullah üzüm ve ekmek yiyor yemekte. Bunu gazeteciler fotoğraf çekmek istiyorlar. Ruhullah buna karşı çıkıyor. Yani neden itiraz ettiniz? Neden yani bir fotoğraftır, karesidir almamızda? Diyor ki siz, ben burada şimdi üzüm ekmek yiyorum. Siz bunu fotoğrafını çekip medyaya yansıttığınız zaman herkes öyle bilecek ki benim her gün bunu ara yediğimi düşünecek. Ama ben öyle gün olur ki et yiyeceğim, öyle gün olur ki soframda yemek var. Ama ben bugün bunu tercih ettiğim için benim soframdadır. Yani halkın gözünde bakar mısınız? Yani bu bir nevi mesela bizim bakış açımızdan bakarsak eğer, ya der ki ne kadar büyük bir lider, ne kadar büyük bir insan ki bakın sofrasında yemek bile yok, tek bir çeşitle öğün dolduruyor. Ama o bunun farkında ve bunu diyor ki siz bunu medyaya yansıttığınız zaman bana bu bir yani şey olacak, eksiklik babında kendisine gösteriyor. Yani bu da yönden eksiklik ki halkın gözünde riyadan, bunu riya olarak algılayacak bazı gruplar o riyadan uzak olmanın gayesindedir. Ve meşhurdur Cemarat'taki mescitte Ayetullah Meşki, Allah onun ruhunu şad etsin, İmam Ruhullah'a övgüler yağdırdığı zaman merce-i azam, yani büyük merci gibi iltifatlara bulunduğu zaman İmam Ruhullah daha sonra söz aldığı zaman Ayetullah Meşki'ye diyor ki Sayın Meşki'ni sen bizi bu iltifatlarla övme. Sen bizim için dua et, biz adam olalım. Bakın, yani bu insanda bazılarımızda, yani ki kıyas biraz abes kaçıyor ama bazı insanlarımıza bunu yaptığımız zaman içten içe kendisine ya ben de neymişim? Yani bakın bir hoşluk, bir şeytanın vesvesesi insana dahil olur ama bu onun bilincinden ve bunu dışarıya hem yüz ifadesiyle hem rahatsız olduğunu dile getirerek bunu beyan ediyor, bunu açıklıyor. Yani ve İslam Cumhuriyeti'nin, İslam inkılabının temellerinde ise insanların ruhullaha bakış açısında en büyük etken buydu. Hak'tan biri olacak, içimizden birisi olacak, mütevazı olacak, böbürlenmeyecek, kibir sahibi olmayacak, halkın derdiyle dertlenip halkın sevinciyle sevinecek. Tamamen bir halk adamı arıyordular. Ve bu yüzdendir ki Ruhullah döneminde ondan daha erzem, daha büyük üstadlara sahipti. Daha büyük kendi üstadları dahi o dönemde sağdılar ama onun üstadları bile ona destek vermişler bu inkılapta. Evet. Çünkü niye? Sen bu işi başarabilirsin. O metot, o şuur sende var. O kimliğe sahipsin sen.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde dini meseleler uzmanı Sayın Mutlan Güneş ile konuştuk. Rahmetli İmam Hümeyni'nin rehleti yıl dönümüyle ilgili bugünkü sohbetimizde analizlerle dinlenmiş oldunuz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni'nin rihleti yıl dönümü.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şems'i 14 Hordat 1401, Miladi 4 Haziran 2022, İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin 33. rihleti yıl dönümüdür.
Kısa sohbetimizde İmam Hümeyni'nin en bariz düşünceleri ve yaşamındaki önemli özelliklerini sizlere aktarmaya çalışacağız.
İmam Hümeyni, İran ve İslam dünyasının konularına vakıf olan büyük bir düşünür ve mütefekkir insandı. Bu yüzden vefatından 33 yıl geçmesine rağmen düşünceleri hala günümüzdeki sorunlar ve devam eden engebeli yolu aydınlatmaya devam ediyor.
İmam Hümeyni'nin yaşamındaki en önemli özellik, mazlum milletleri sultan düzenine karşı ayaklandırmak ve zulümden kurtulmak için mücadele ve direnmeye dayalı inkılapçı düşünceleri yaymaktı. İmam Hümeyni'nin inkılapçı düşünceleri günümüzde sadece İran halkını kaderini değiştirmekle değil, İslami muazzam uyanış akımları ve inkılapçı hareketlerin yolunu da çizen küresel bir modele dönüşmüştür. Bu açıdan İslam inkılabının gerçekleşmesi 20. yüzyılın en büyük olayı sayılır. Nitekim İngiliz ünlü sosyolog Anthony Giddens'in belirttiğine göre dünyanın dikkatini Marksizm ve liberalizmden İslam'a çekti.
İmam Hümeyni birincisi tehditlere karşı teslim olmamak ve korkmamak, diğeri sömürgeci güçlere karşı uyanık ve bilinçli olmak üzere iki temel konuya dayanarak İran halkı ve bağımsızlık yanlısı halklar arasında büyük bir harekete sebep oldu. İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu bu muazzam hareketle dünya milletleri için sayısız gerçekleri aydınlattı ve mücadelesi döneminde özgüven ve inkılapçı motivasyon ile büyük hedeflere ulaşarak zirvelerin fethedilebileceğini gösterdi.
Bu yüzden birçokları İmam Hümeyni'yi kelimenin tam anlamıyla sulta ve sömürü düzene karşı teslim olmayan özelliğiyle tanıyorlar. Aslında müstekbir güçlerin inkılap ve İmam Hümeyni'ye karşı besledikleri düşmanlık ve kapıldıkları korkunun sebebini bu konuda aramak gerekiyor. Başka bir ifadeyle İslam'ın yeniden hayat bulması, Müslümanların uyanması ve dini hüviyetin ihya edilmesi ise İmam Hümeyni'nin İslam inkılabında tecelli bulan düşüncelerinin getirileridir.
İmam Hümeyni İran'da müstebit ve fasit şahlık rejimine karşı direnerek inkılapçı hareket etti ve onların tehdit, sürgün ve baskılarından korkmadı. Zira inkılapçı olmanın tam anlamını bilirken ona tam olarak inanırdı. İşte bu özellik günümüzde dünyada bir modele dönüşen ve İslam inkılabı diyaloğun sınırları aşan İran'daki büyük bir gelişmenin ortamını hazırladı. Bu diyalog küresel istikbara karşı direniş hareketi ve İslam ümmetinin vahdetidir. Adalet peşinde olan birçok millet İran halkının öncülüğünde bu diyaloğa cezb oluyorlar.
İran İslam İnkılabı zaferinden sonraki yılların tecrübesi bir milletin zalimler ve müstekbirlere karşı direnişinin izzet ve şeref olduğunu, inkılapçı milletlerin ilkeli tutumlarında direnmelerinin onların izzet ve iktidarını arttırdığını gösterdi. Günümüzde herkes yönetimlerinin kifayetsizliği, dirayetsizliği ve satılmışlıkları nedeniyle halkların zillette olduğunu, yücelmedikleri gibi rezil oldukları ve kaynaklarının yağmalanması için kavga ve çatışma yaşandığına şahit oluyor. Bölgede son yıllarda yaşanan olaylar bu gerçeğin kanıtıdır.
Tahran Radyosu.
Dünya İslam Uyanış Derneği Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti birkaç yıl önce Tahran'da 10.sü düzenlenen İslam Uyanış Derneği Yüksek Konseyi'nde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bugün İslam ve İslami değerler bereketiyle İslam Uyanış açık bir şekilde bölge düzeyinde büyük bir sınavdan geçiyor. İstikbar ve dünya müstekbirlerinden nefret ve itiraz feryatları bölgede İslam uyanış mesajının ilk ve en hızlı getirisidir. Öz Muhammed'i İslam'ın ilke ve değerlerine geri dönüş olan öze dönüş birçok tamahkarın göz dikti ve birkaç yıldan beri tekvir aracılığıyla Batı Arap İbrani çıkarların cirit atma alanına dönüşen bölge sorunlarının tek ilacıdır.
Amerikalılar İslam İnkılabı'nın en başından beri bazı komplo ve hilelerle inkılabı bastırmaya ve yok etmeye çalıştılar. Onlarca plan ve komplo inkılabın başından itibaren şimdiye kadar İran'a karşı uygulanmaya konulmaya çalışılmıştır. Üç darbe, birkaç fitne ve etnik çatışma, yetkililere suikast düzenlemek için terör çeteleri kurmak, savaş dayatmak ve isyancılara destek vermek ve maksimum yaptırım ise bu planların bazılarıdır. Fakat tüm komplo ve planlara rağmen Batı Asya'daki gelişmeler süreci şimdi halkçı direnişin ekseninde gelişiyor ve bu değişimin etkilerini Amerika ve uşaklarının bölgede sürekli ve ardı ardına aldıkları yenilgilerde görünüyor.
Dünyaca tanınan Amerikalı teorisyen ve yazar Noam Chomsky şöyle diyor. İran bağımsız kaldı ve Amerika'nın sultasına karşı boyun eğmedi müddetçe Amerika'nın düşmanlıkları ve muhalefetleri devam edecektir. İran İslam Cumhuriyeti Amerika açısından kabul edilemezdir. Zira kendi bağımsızlığından vazgeçemiyor.
İran halkı sultan düzene karşı İslam İnkılabı rehberinin bilinçli liderliği sayesinde merhum imamın inkılapçı düşüncelerine dayanarak izzet, yücelik ve bağımsızlık yoluna devam edeceğini, bu motivasyon ve özellikler var olduğu müddetçe hiçbir gücün İran halkına zarar vermeyeceğini gösterdi.
İmam Hümeyni'nin rihletinden geçen 33 yılda Ayetullah Hamine'yi İslam İnkılabı'nın gurur verici yolunu sürdürmektedir. İslam İnkılabı rehberi tüm yabancı komplolar ve sorunlara rağmen inkılabın ülküleri ve hedefleri yolunda hareket ortamını hazırladı ve inkılabın 5. 10 yılında olduğumuz ve inkılabın ikinci adımı atılmışken aydın bir geleceğe umutla bakıyor. Günümüzde İran halkı aynı güçlü iradeyle inkılabın büyük önderinin tabiriyle İradeler Savaşı'nda inkılabın ikinci adımını gurur dolu yolda daha aydın bir geleceği atarken, İslam İnkılabı'nın büyük mimarı ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu Rahmeti İmam Hümeyni ile biat tazeliyor.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi 14 Hordad İmam Hümeyni'nin 33. rihleti yıl dönümü nedeniyle hazırladığımız kısa sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.farsiyudi.com adresinden takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Thank you.